Ayrım 15, sayfa 139 ve Talat Paşa'nın sonu. Talat Paşa, devlet içinde devlet misali bir durumda olan İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi'ndeki hakimiyetiyle Enver'in adamlarını yukarıda görüldüğü gibi nice oyunla tasfiye etmiş ve böyle bir hakimiyetle sadrazam olan Talat Paşa'nın sadareti 4 Şubat 1917'den 1918 yılının 8 Ekim Salı gününe kadar 1 sene 8 ay 2 gün sürmüş, onun istifasıyla da İttihat ve Terakki iktidardan düşmüştür. Bu vesileyle kaydedelim, Talat Paşa'nın sadareti ve sadaretten istifasıyla alakalı bazı yazılarda, onun harbi umumi sonlarında kendi arzusuyla hükümet başından ayrıldığı yazılırsa da bu iddia doğru değildir. O yıllarda Mabeyn Başkatibi olan Ali Fuat Türkgeldi'nin hatıratında kaydettiğine göre Sultan Vahidettin Talat Paşa'yı Veliaht Abdülmecit Efendi ise Enver Paşa'yı istifaya zorlamış, Talat Paşa'da yeni kurulacak kabine iki iddiaçının alınması şartıyla sadaretten ayrılmıştır. Nitekim Talat Paşa'dan sonra sadrazam olan Ahmet İzzet Paşa, kurduğu hükümet efekti Okyar Bey ile Cavit Bey'i almış ve böylece Talat Paşa'nın arzusu gerçekleştirmiştir. 140. sayfada sadrazam Ahmet Paşa, askeri üniforması ile üzerinde madalyaları, başında fesi ve poz bıyıkları ile vesikalık fotoğrafında gözükmektedir. Fethi Bey, Dahiliye, Cavit Bey, Maliye Nazırı olmuş. Bu arada İttihat ve Terakki'nin eski umumi katibi Fethi Okyar Bey'in dahiliye vekilliği sayesinde İttihatçılar bazı mühim işlerini tasfiye edebilmişlerdir. 30 Ekim 1918 Çarşamba günü Mondros Mütakeresi imzalanarak 1. Cihan Savaşı sona ermiş ve Osmanlı tarihinin bu pek feci mağlubiyet vakasının imzasından hemen bir gün sonra Talat Paşa fevkalade bir kongre ile İttihat ve Terakki'nin fesi işini tamamlamıştır. Meşhur Kırmızı Konak'ta bir ölü sessizliği içinde geçen fevkalade kongre sonunda İttihat ve Terakki kapatılıp Teceddüt Fırkası (Partisi) kurulmuş ve bu yeni partinin başına İttihatçıların mühim siması Halil Menteşe getirilmiştir. Dipnot: İttihat ve Terakki bütün para ve mal varlığını Teceddüt Fırkası'na devretmiş ve kendi itiraflarına göre yurt dışına kaçanlara, Malta adasına sürülenlere, eski iddiaçılara bu paradan yardım yapılmış. Ancak daha sonraları damat Ferit Paşa hükümeti bu kongre kararına itibar etmeyip İttihat ve Terakki'nin bütün mal varlığına el koymuş. Teceddüt Fırkası da çok yaşamayıp kaybolup gitmişse de iddiaçılık ölmeyip Cumhuriyet devrine kadar intikal etmiştir. Ki iddiaçılığın bu dönemi Siyasi Cinayetler serimizin 4. cildinde de ele alınıp incelenecektir. İttihat ve Terakki'nin böylece tarihe karışmasının hemen ertesi günü ünlü iddiaçılar firar hazırlığına başlamış ve 2-3 Kasım 1918 Cumartesi Pazar gecesi Talat, Enver ve Cemal Paşalarla Talat'ın adamlarından Doktor Nazım ve Doktor Bahattin Şakir Beyler soluğu yurt dışında almışlardır. Bu meşhur iddiaçıların yurt dışına kaçıp gitmeleriyle alakalı çeşitli iddia ortaya atılmıştır. Bir iddiaya göre Sadrazam Ahmet Paşa'nın tavsiyesi üzerine Talat Paşa ve arkadaşları firar etmişlerdir. Ahmet İzzet Paşa, Fethi Okyar Bey ile haber gönderip paşaların yurt dışına çıkmalarını istemiş ve meşhur iddiaçılar Sadrazam'ın tavsiyesine uymuşlardır. Başka bir iddiaya göre firar hazırlığı esnasında Enver Paşa arkadaşlarına Trablusgarp'a giderek oradaki mücadelenin başına geçip o topraklarda müstakil bir devlet kurmayı teklif etmişse de bu fikre pek iltifat eden olmamıştır. Talat Paşa ve arkadaşlarını Alman dostları yurt dışına kaçırmışlardır. İddiaçıların katibi umumilerinden Mithat Şükrü bile de hatıratında bu firar olayından bahis eder ki hayallerimiz yıkılmış, ümitlerimiz yıpranmıştı. Böylesine karamsar bir halet ruhiye içinde yaşarken bir de memleketten ayrılma zorunluluğu ortaya çıkmıştı. Talat Paşa ile rahmetli İhsan Namık Boroy'un Arnavutköy'deki evinde geçirdiğimiz geceyi unutamam. Son hadiseler hepimizi kahretmişti. Ne bir şey düşünebiliyor ne de bir karar alabiliyorduk. Daha doğrusu şaşırmıştık ve bu şaşkınlık hepimizi adeta mateme gark etmişti. Bizim bu durumumuzu gayet iyi anlayan Sayın İhsan Namık Boroy, Almanya'ya hareket etmeden bir gece evvel hepimizi yemeğe davet etmiş ve böylece belki de son defa topluca bir yemek yemek ve memleket hakkında konuşmak fırsatını hazırlamak istemişti. O geceki yemekte İttihat ve Terakki'cinin son başbakanı, sadrazam, umumi katibi, genel sekreter, ben, Cemal Paşa, Bahattin Şakir ve bazı merkez umumi azaları vardı. Burada toplanan bizler o gece yarısından sonra İhsan Namık Boru'nun yalısının önüne gelecek ve bir motorla açıkta bekleyen Alman kruvazörüne binecek ve memleketten ayrılacaktık. Hepimiz efkarlıydık. İçkiyi biraz fazla kaçırmış olacağız ki konuşmalar hararetlenmiş, zaman zaman kısa tartışmalara bile yer verilmeye başlanmıştı. Talat Paşa hepimizden fazla kaçırmış olacak, çenesi açılmış, anlatıyor, anlatıyordu. Sabahın alacakaranlığında motor geldi. İhsan Namık Boroy Bey'in yalısına yanaşmadan önce Enver'in Kuruçeşme'deki evine uğramışlar ve oradan bizi almaya gelmişlerdi. İnsanların kaderin elinde bir oyuncaktan başka bir şey olmadıklarını, bütün fenerlerini söndürmüş olan Alman motorunun İhsan Namık Bey'in yalısı rıhtımdan ayrılışını yaşlı gözlerle takip ederken bir daha anladım. Eşim Talat Paşa ile konuşup benim hakkımda karar değiştirilmesini sağlamamış olsa Mithat Şükrü Bey'in firarından o gece son anda vazgeçilmiştir. Ben de bu motorda bulunacak ve onlarla beraber memleketten ayrılacaktım. Birkaç saat önceye kadar böyle bir netice aklımın ucundan bile geçmemişti. Sözün kısacası onlar gitti, ben kaldım. Her şeye rağmen yıllardan beri kader birliği yaptım. Beraber mücadele ettiğim sevgili dostlarımdan ayrılmak bana derin bir üzüntü verdi. Motor alacakaranlıkta kayboluncaya kadar rıhtımda kaldım. Talat Paşa ve arkadaşlarının böyle bir gece yarısı yurt dışına kaçışları, o günlerde basında ve daha sonraları pek çok tarih, kitap, gazete ve dergilerinde geniş tenkit mevzuu olmuştur. Fethi Okyer Bey'in hatıratına göre İttihat ve Terakki başındakilerin yurt dışına çıkma hazırlıklarından, başta sadrazam olmak üzere hükümet azalarından bazıları haberdardır ve bu firar için en elverişli şekil aranmaktadır. Maşbabeyci Lütfi Simavi Bey ise Talat ve Enver ve Cemal Paşalar firar ettiler. Bu haber tacubi umumiyi mucip oldu. 3 gün evvel de Levazım Reisi İsmail Hakkı Paşa ortadan kaybolmuştu, diyor. Ve Talat Paşa'nın kaçmasına herkes hayret ettiğinden bahisle ilmi irfanının ve tecrübesinin noksanlığından İttihat ve Terakki'yi intisabından başka bir meziyeti olmayan bir takım cühelayı kabinesine aldığından, parti yarının ihtikarına göz yumduğundan, söz etmekte ancak cesur olduğundan hakkında verilecek kararı kabul edeceğinin beklendiğini kaydetmekte ve Fethi Okyar'ın iddiasının aksine bütün polisler ve inzibat memurları firarilerin lütuf didesi olduktan başka Almanların nakliye gemileri ve tahtel bahirleri İstanbul limanındayken kaçmalarına mani olmak maddeden kabil değildi, diyerek İttihat ve Terakki başındakilerin firarlarında Ahmet İzzet Paşa hükümetinin tedbirsizliğini aramanın doğru olmayacağını yazmaktadır. O günlerde büyük alaka uyandıran ve ısrarla aranan Refik Halit'in Zaman gazetesindeki Efendiler Nereye makalesi olmuştur. Siz nazır (parantez) bakan değildiniz, derebeyliği yaptınız, siz amir olmadınız, serdergelik yaptınız, siz valilik yapmadınız, ases başılık ettiniz, efelere taş çıkardınız, zorbalara parmak ısırttınız, sizin sadrazamlıkla, ser askerlikle, nazırlıkla gözleriniz doymamıştı. A padişah heveslileri, Şam'da, Halep'te az daha namınıza hutbe okutup isminize sikke kestirecektiniz, layıkımız olan paşalar. Topunuzun kafasını bir kılıçla çıkarmadan nereye? Böyle birkaç cümlesini nakledebileceğimiz Efendiler Nereye başlıklı makalesi hakkında Refik Halit Karay diyor ki, Efendiler Nereye, Türk matbuatının o zamana kadar kaydetmediği bir muvaffakiyetle bütün İstanbul'u ve Anadolu'yu kaplayan şayanı hayret bir takdire mazhar olmuştu. Akşam üzere müteahhit defalar köprü üzerinde gazetenin akıl almaz, inanılmaz bir fiyatta 5 kuruş, 10 kuruş, bir mecidiye değil tam yarım liraya, 1 liraya satıldığını ben gözlerimle görmüştüm. Daha fazlasını görenler de vardı ya. Aynı gazetede 2 gün neşredildiği oluyordu. Yabancı gazetecilerce hemen tercüme ediliyordu. İttihat ve Terakki başındakilerin firarı ve bu firar dolayısıyla yazılanlar böylesine geniş alakalar uyandırmış. Bu arada Talat, Enver ve Cemal Paşalar zamanında Sadrazamı Ahmet İzzet Paşa'ya birer mektup bırakmışlardı. Bunlardan Talat Paşa'nın mektubu şudur: Pek muhterem ve mübarek tanıdığım İzzet Paşa Hazretlerine. Memleketin bir müddet ecnebi nüfus ve tesiri altında kalacağını anladım. Buna rağmen memlekette kalmak ve milletin muvacihesinde muhakeme olmak fikrindeydim. Bütün dostlarım bunu atiye talik için ısrar ettiler. Zat-ı fahimaneleriyle istişare edemedim. Müşkil mevkide kalacağınızdan çok düşündükten sonra sarfı nazar ettim. Bütün hayatı siyasiyemde hedefim memlekete namuskarane hizmet etmek idi. Bütün servetim Zat-ı Şahane'nin ihsan ettiği otomobil esmanı ile her ay artırdığım 25 liradan mütekârim 1600 liralık istikrazı dahili bedelinde ve bir de 4 arkadaşımla birlikte isticar ettiğimiz çiftliğin devri icarından hasıl olan paradan ibarettir. Bunun bir kısmını yanıma aldım. Bundan başka bir nesneye malik değilim. Millete karşı hesap vermek ve muvafakat olarak muhakemede tayin edilecek olan cezayı kemali cesaretle çekmek isterim. İşte zat-ı fahimanelerine söz veriyorum. Memleketin ecnebi nüfus ve tesirinden azade kaldığı gün ilk telgrafınıza itaat edeceğim. Bak kemali hürmetle ellerinizden öperim müşterem Paşa Hazretleri. 2. Teşrin-i Sani (parantez Kasım 1334) (parantez 1918) Mehmet Talat. Talat Paşa Berlin'de. Bu mektubu bırakarak yurt dışına kaçan Talat Paşa'nın Enver ve Cemal Paşalar yanı sıra Doktor Nazım, Doktor Bahattin Şakir, Doktor Rusuhi gibi mühim iddihatçılardan başka eski vali ve polis müdürlerinden Azmi ve Bedri Beyler de vardır. Bunlardan son ikisi yani Azmi ve Bedri Beyler 2 gün evvel yine kaçmaya teşebbüs etmişler ancak yakalanarak vapurdan indirilmişler ve serbest bırakıldıklarından bu kere firara muvaffak olmuşlardır. Bu adamların cümlesi Almanların Loreley adlı sefaret gemisiyle vatanı terk etmişlerdir. Doktor Rusuhi Bey ise aksini iddia ettiği ile torpido ile gittik demiş. Şevket Süreyya Aydemir de bir Alman denizaltısından bahsetmiştir. O günkü gazete haberlerine göre Enver ve Cemal Paşalar Alman üniforması ile firar etmişlerdir. Firari iddiaçılar yurdu terk edip Odessa'da karaya çıkmışlar ve Enver Paşa dışında hep sonradan Almanya'ya geçmişlerdir. Bu arada Talat Paşa Berlin'e giderek şehrin en mutenas semtindeki Hardenbergstrasse'de bir apartman dairesi kiralamış ve dostlarının tavsiyesiyle bıyıklarını kesmiş ve Ali Sai takma adıyla dolaşmaya başlamıştır. Talat Paşa ve arkadaşlarının firarından sonra daha bazı iddiaçılar da yurdu terk etmiş ve bu bir devrin birinci derecesindeki mesul adamlarının böyle birbiri ardına kaçıp gitmeleri Ahmet İzzet Paşa hükümetini müşkül durumda bırakmıştır. Ahmet İzzet Paşa bu müşkül durumda Berlin elçimiz Rıfat Bey vasıtasıyla Alman hükümetinden iade-i mücrimîn anlaşmasına göre firarelerin iadesini istemiş, kaçakların rivayete göre azim meblağlar götürdüklerinden Efkar-ı Umumiye'nin galeyanından olayı protesto için gayrimüslimlerin nümayiş hazırlıklarından iade edilecek firarelerin İtilaf devletlerine teslim edilmeyeceğinden bahsetmiş. Alman hükümeti ise cevabında Talat Paşa'yı himaye ile onun dışındakileri anlaşmanın 7. maddesine göre iade edeceğini, Enver Paşa'nın ise Almanya'da olmadığını bildirmiştir. Bu yazışma böyle devam edip giderken ömrü pek kısa olan Ahmet İzzet Paşa hükümeti ancak 25 gün iktidarda kalıp 8 Kasım 1918 günü Cuma günü düşmüş ve bu arada Meblis-i Mebusan'a verilen bir önergeyle Said Halim Paşa ve Talat Paşa hükümetlerinin Divan-ı Aliye verilmeleri istenmiş ancak Meclis-i Mebusan'ın feshedilmesiyle bu önergeden bir netice alınamamış. Daha sonraları da Damat Ferit Paşa'nın sadaretinde Talat Paşa'nın bütün rütbe ve nişanlarının geri alınması kararlaştırılmış. Divan-ı Harbin 13 Temmuz 1919 Pazar günü verdiği kararla da Talat, Enver, Cemal Paşalarla Doktor Nazım gıyaben idama mahkum edilmişlerdir. Böyle gıyabında verilen kararla idama mahkum edilen Talat Paşa Berlin'de evi yakınlarında bir büro açarak yurt dışındaki iddiaçıları ve diğer Doğu ülkeleri bir araya toplayabilmek için Şark Kulübü kurmuş, bir gazete çıkarmaya teşebbüs etmiş, kendini müdafaa kabiliğinden notları bir araya toplamış, yurt dışındaki diğer firari iddiaçılarla mektuplaşmış ve bunlardan İsviçre'de bulunan iddiaçıların maliyecisi Cavit Bey'e yazdığı mektuplar bilahare yayınlanmıştır. Talat Paşa'nın bu notları 1958 yılında İstanbul Hüseyin Cahit Yalçın'ın kısa bir ön sözüyle Bolayır Yayın Evi tarafından yayınlanmıştır. Hüseyin Cahit Yalçın'ın bu ön sözünde haller ve şartlar onun tam bir hatırat yazmasına imkan bırakmamıştır diyerek belirttiği gibi Talat Paşa'nın bu notlarından başka bir hatıratı yoktur. Mühtelif tarihlerde çeşitli Avrupa ülkeleri arasında dolaşan Berlin'deki komünist liderlerinden Karl Radek'e kadar pek çok devlet adamıyla görüşen Talat Paşa, zaman zaman Berlin Elçiliğimiz müsteşarını ziyaretle bazı açıklamalarda bulunarak hüngür hüngür ağlamıştır. Bu gerçek, tarihi bir hakikat olarak Çakmak dergisinde yayınlanmıştır. Talat Paşa'yı sokak ortasında vurdular. Berlin'deki faaliyeti sırasında yurt dışında değil de yurtta kalabilen iddiaçılara zaman zaman akıl hocalığı yapan, hatta Ankara hükümetiyle de muhabere eden ve bir rivayete göre Avrupa'da Ankara hükümeti adına bazı temaslarda bulunan Talat Paşa, 15 Mart 1921 Salı günü saat 11 sıralarında Berlin'de Salomon Taylerian isimli bir Ermeni tarafından sokak ortasında vurulup öldürülmüş ve atılan tek kurşun Talat Paşa'nın beynini parçalayıp sağ gözünden çıkmıştır. Naaşı 2 saate yakın kaldırım üzerinde kaldıktan sonra Charlottenburg morguna kaldırılmış ve cesedi tahnit edilip Tempelhof'taki camide (parantez şimdiki Şehitlik Camii'nde) kılınan cenaze namazını müteakip parlak bir merasimle muvakkaten Berlin İslam Mezarlığı'na, İktam Gazetesi neşriyatına göre ise Mate Feriç Kilisesi mezarlığına gömülmüştür. Dipnot: Sultan 3. Selim Han devrinde Devlet-i Aliye'yi temsilen Berlin'de bulunan Elçi Ali Aziz Efendi'nin 1798'de vefatı üzerine Berlin'in Tempelhof semtinde Wilhelm'in emriyle bir İslam mezarlığı tesis olunmuş ve Elçi Ali Aziz Efendi bu kabristana defnedilmiştir. Sonraları sefaret mensuplarından ve tahsil için orada bulunanlardan bazı kimselerin de gömüldüğü İslam mezarlığı zamanla bakımsızlıktan kaybolmuş. 1836'larda çift süren bir çiftçinin dikkatiyle meydana çıkan ve tesisinden 40 yıl sonra yeniden tanzim edilip etrafı ağaçlandırılan kabristan, Topçu Muhafız Alayı'nın Tempelhof düzlüğüne yerleşmesi sırasında bugün bulunduğu mahalle nakledilmiş ve yerleşmesi sırasında 1. Cihan Harbi sonlarında gerek ilk mezarlıktan nakledilen gerek daha sonraları gömülenlerle genişleyen kabristan tanzim edilip ağaçlandırılmış. Bu arada o mahalle bir de mescid inşa olunmuştur. Zamanla ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin Berlin'de ölen ve o devrin şartları içinde memleketlerine götürülemeyen bütün Müslümanların gömüldüğü kabristan şehitlik adını almıştır ki kabristanın bu şekilde anılmasına Harbi Umumi'deki Çanakkale'de yaralanıp getirildiği Berlin'de vefat eden yedek subay Zeki Memduh Bey'in imalatı harbiye talebesi Süleyman Efendi'nin ve daha sonraki yıllarda Alman-Fransız Savaşı'nda esir düşüp Berlin'de ölen Cezayirli ve Hintli Müslümanların buraya gömülmesinin sebep olduğu rivayet edilir. Kabristan'da bugünkü caminin hemen yanında bir abide vardır. 8 köşeli bir kaide üzerinde yükselen abide bir ay yıldızla bitmekte ve 8 köşeli kaidenin peşinde mezarlıkta metfun bazı kimselerin adları geçmektedir ki bunlardan 4'ü sefaretimiz mensupları, biri de talebedir. 8 köşeden diğer 3'ü boştur. Günümüzde pek çok Müslümanın bulunduğu Berlin'de şehitlik diye anılan kabristan bilhassa oradaki işçilerimizin pek küçük yaşta ölen çocuklarıyla dolmaktadır. Şehitlikteki cami yapıldığından beri bir hayli değişikliğe uğramış, ilk inşa olunan mescit Berlin'deki işçilerimizin gayretiyle genişletilip gerekli bütün ihtiyaçları temin edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin malı olan 2107 metrekare alandaki Şehitlik Camii günümüzde ibadete açıktır.